Ayrım 28. Seninle Güler Yüreğim. Kemal Yalçın. Sayfa 344. Babamın Namazları. Aslımızın Ermeni olduğunu öğrendikten sonra babamın davranışlarına daha çok dikkat eder oldum. Babam gündüzleri 5 vakit namazını kılar, geceleri de yalnız başına odaya kapanıp dua ederdi. "Yahu baba, gündüz namaz kılarsın, gece namaz kılarsın. Nedir senin derdin?" derdik. Bize kızmazdı. Yüzünde garip bir gülümseme olurdu. "Siz bilmezsiniz," derdi. Babam gündüz namazlarını hepimizin gözü önünde, gece namazını ise tek başına kapalı bir odada kılardı. Arapça namaz surelerini de pek bilmezdi. "Baba, sen ne okuyorsun namazlarda?" "Oğlum, ben Allah'ı çağırıyorum. Yürekten dua ediyorum. Allah benim ibadetimi kabul eder," derdi. Babam benimle 9-10 yaşımdan sonra konuşmaya başladı. Artık bana güveniyordu. Sonra sonra babamın ve annemin gelmişini geçmişini öğrendim. Duyduklarım inanılmaz şeylerdi. Zamanla Kahta'daki gizli Ermenileri, bizimkileri tanıdım. Bizim de uzaktan yakından akrabalarımız vardı. Yaşlılara başlarından geçenleri anlattırdım. Söz sırasında geçiveren anılara bile dikkat ediyordum. Yaşlı Kürtlerin anlattıkları çok korkunç olaylardı. Babam çoktan toprak oldu. Anlattıkları ise hala aklımdadır. Mermere kazılmış yazılar gibi silinmez hiç. Babamın adı Ali'ydi. Çok sonraları asıl adının Ermenice Şimaver olduğunu öğrendim. Babamın soyu aslen Muş Ovası'ndaki bir köydenmiş. Köyümüzün adı Araklı'ydı, derdi. Araklı'nın içinden büyük bir akarsu geçiyormuş. Yeşillik, sulak büyük bir köymüş. Kasaba gibiymiş. Bir kilisesi, bir okulu varmış. Dükkanları o havalinin alışveriş merkeziymiş. 3 tane değirmen varmış. Değirmenlerden biri babam gelinmiş. Babamlar 6 kardeşmiş. 6'sı da demircilikle uğraşırmış. Varlıklı insanlarmış. Sevkiyet öncesi huzurları bozulmuş. Çevreden tek tük saldırılar olmaya başlamış. Can ve mal güvenlikleri kalmamış. O yıllarda bazı misyonerler köye gelir, büyüklerle kilisede toplanıp konuşurlarmış. Konuşulanlar ağızdan ağıza, kulaktan kulağa yayılırmış. Özellikle gençler silahlanıp saldırılara karşı koymak istermiş ama papazlar, yaşlılar gençlere engel olurlarmış. "Kesinlikle böyle bir şeye kalkışmayın, bu bizim sonumuz olur, kimse bize bir şey yapamaz, İngilizler bizi kurtarır," derlermiş. Kimi yaşlılar, "bu gençler bizim başımızı belaya sokacak," diye kaygı duyarlarmış. Fakat gitgide söylentiler yayılmaya başlamış. Bugün geleceklermiş, yarın gelirlermiş. Hepimizi toplayıp götüreceklermiş. Gelemezler, gelseler bile bir şey yapamazlar. Arkamızda İngilizler var. Öyle bir gün gelmiş ki artık herkes huzursuz olmuş. Köyde tedirginlik alabildiğini artmış. İnsanlar, dağlar, taşlar, her şey susmuş, patlayacak felaketi bekler olmuşlar. Bundan sonrasında babam şöyle anlatırdı. Babamın başına gelenler. Bahar aylarıydı. 5-6 çocuk köyün karşısındaki tepenin arkasına kuzu otlatmaya gitmiştik. Akşama kadar kuzular yayıldı, karınlarını doyurdu. Biz de koştuk, oynadık. Akşam üzeri kuzuları köye getirirken tepeye çıktığımızda bir de baktık ki köyde bir acayiplik var. Dumanlar tütüyor, uğultulu bir ses geliyor. Korka korka köye biraz daha yaklaştığımızda hayvanların oradan oraya kaçıştıklarını gördük. İnsanlar nerede? İnsan mı insan yok? Bir de baktık ki köy yanıyor. Biz de o korkuyla köye gitmekten vazgeçtik. Kuzuları bırakıp dağa doğru kaçıştık. Bildiğimiz bir mağaraya saklandık. Geceyi orada geçirdik. Köy uzaktan görülüyordu. Sabah oldu. Köyden gene ses seda gelmiyordu. Köye gitmeye korktuk. 5-6 çocuk 3 gün mağarada gizlendik. 4. gün köye doğru kafileler halinde insanlar geldi. Saklandığımız yerden çıkıp bu kafilelerden birinin yanına gittik. Bunlar Ağrı, Kars yöresinden gelen Kürt kafileleriydi. Sorduk, soruşturduk. Bu Kürt kafirileri Ruslardan kaçıyormuş. Biz de o kafirilere katıldık. Onlarla birlikte kaçmaya başladık. Kürtlerden korkmuyorduk. Onlar da bize bir şey demiyorlardı. Gide gide bomboş bir köye vardık. Beraber yürüdüğümüz Kürtlerden bazıları bu boş köyde kaldı. Biz de onlarla kaldık. Bu köyde gelirken gördüğümüz başka boş köyler gibi Ermeni köyüymüş. İnsanlar malı masadıyla bu köyü olduğu gibi bırakıp gitmişler. Kürtler boş evlere yerleşti. Hayvanlar kapanın elinde kaldı. Hatta "sen çok aldın, ben az aldım" diye kendi aralarında ağız kavgası edenler de oldu. Beni bir Kürt ailesi yanına aldı. Hayvanlarına bakıyor, çobanlık yapıyordum. Çobana ihtiyacı olan Kürt aileler diğer Ermeni çocuklarını paylaştı. Kürt çocuklarıyla birlikte her gün hayvan otlatmaya gidiyorduk. Bir gün kar yağmıştı. Üşümüştük. Ateşimiz yoktu. Birimiz köye gitsin, ateş getirsin, ateş yakalım. Hem ısınırız, hem üstümüzü başımızı kuruturuz. Ateşi kim getirecek? Sen gidip getir. Bata çıka bata çıka kaldığım eve geldim. Kar durmuş, güneş açmıştı. Evimizin komşusu ile benim sahibimin arası Ermeni mallarının kapışılmasından beri iyi değildi. Eve gelirken duvar dibinde güneşlenip silahını temizlediğini görmüştüm. Acaba ne yapacak diye içime bir kuşku düştü. Aradaki husumeti biliyordum, biraz da korktum. Ama gene de eve geldim. İki tezek arasına büyükçe birkaç köz yerleştirdim. Hemen geri döndüm. Göz ucuyla gene baktım. Komşumuzun silahı elindeydi. Korka korka yanından geçtim. Biraz yürüdükten sonra arkamdan bir el silah sesi duydum. Elimdeki ateşle karın içinde koşmaya başladım. Ne kadar gidebildiğimi bilmiyorum. Sırtım acımaya başladı. Arkama dönüp şöyle bir baktım. Karın üstünde kıpkırmızı kan izi. Sırtımdaki acıyan yere baktım. Elim kan oldu. Meğer komşumuz beni vurmuş. Korkumdan, yaranın tazeliğinden acısını duymamışım. Benim ağama husumeti olan komşumuz, sahibime zarar vermek, hayvanlarını çobansız bırakmak için beni öldürmek istemiş. Nasıl olsa bir gavur çocuğu yüzünden iki Kürt ailesi arasında kavga olmaz, kan davası güdülmez. Komşumuzun hesap ettiği bu. Yaralı olarak arkadaşlarımın yanına varabildim. Kurşun yarasının acısı dayanılmaz hale geldi. Ateş yaktılar. Büyük çocukların tecrübesi varmış. Kurşun yarası karla temizlenirmiş. Önce suyla kan lekelerini temizlediler. Sonra karla yarayı olmaya başladılar. Ben acıdan bayılmışım. Beni kaldığım eve getirmişler. Ben hayvanlarla beraber ahırda kalıyorum. Yaralı olarak ahırdaki yerime yatırmışlar. Akşama doğru diğer Kürt ailelerin yanında kalan iki Ermeni çocuğu yanıma gelmiş. Benden yaşça büyük olan akrabam babasından duyduğu gibi kurşun yarasının üstüne taze sıcak öküz pisliği basmış. O pisliğin içinde 3 gün kalmışım. Sonra ayılmışım. Gözümü açtığımda amcaoğlum yanımda duruyordu. Öküz pisliği kurşun yarasını iyileştirdi. Ölümden döndüm. 3-4 yıl kadar bu Ermeni köyünde kaldık. Sonra aradaki husumet arttı. Ağam ailesiyle birlikte köyü terk etti. Birlikte yola düştük. Bir vakit Adıyaman, Diyarbakır yöresinde oradan oraya göçtük. Sonunda Gerger'e geldik. O zaman Gerger Malatya'ya bağlıydı. Gerger'de Kürt ailesinin yanından ayrıldım. Yıl 1920'lerdi. Ölümden kurtulmuş bir Ermeni ailesinin yanına sığındım. Yalnız insanlardı. Çalıştıracak birini arıyorlardı. Delikanlı olmuştum. Gücüm kuvvetim yerindeydi. Beni beğendiler. Evlatları gibi sevdiler beni. Korudular. Bana yardımcı oldular. Bu Ermeni ailesinin yanında dururken bir demircinin yanına çırak durdum. Baba mesleğim olan demirciliği iyice öğrendim. Sonra kaldığım köyün yerlilerinden Can Berkli bir Ermeni kızıyla evlendim. Yaşı küçüktü. Kimi kimsesi kalmamıştı. Evlendikten bir müddet sonra kendi başıma dükkan açıp demircilik yapmak için Fırat kenarındaki Heniş köyüne geldim. Bu bölgede demircilik, kalaycılık, bakırcılık gibi meslekleri sadece Ermenilerden sağ kalanlar yapıyordu. Kürtlerden zanaatkar, meslek sahibi insan yoktu. Ermenilerden de zanaatkar az kaldığından el üstünde tutuluyordu. Heniş köyü yakınlarında Tukaris adlı büyükçe bir köy vardı. Bu köyde Abdülhamit zamanında kurulmuş, Hamidiye alaylarından birinde komutanlık yapmış Osman Paşa diye biri varmış. Bunun oğlu Bedri Paşa, Tukaris köyünün ağasıydı. Namı o bölgeye yayılmıştı. İşte bu Bedri Paşa, Heniş'te bir demirci olduğunu duyuyor. Heniş küçük bir köy, Tukaris 200 haneli bir nahiyeymiş. Ama nahiyede hiçbir esnaf, zanaatkar yokmuş. Bunun üzerine Bedri Paşa bir adamıyla haber göndermiş. Sen Tukaris'e geleceksin. Burada benim himayemde demircilik yapacaksın. O günlerde Tukarisli Bedri Paşa'nın himayesine girmek büyük bir şanstı. Artık kimse bana karışamazdı. Seve seve Bedri Paşa'nın emrini yerine getirdim. Tukaris'e taşındım. Yaşım 25-26 olmuştu. Tukaris'te demirci dükkanımı açtım. Tukaris mıntıkasının tek demircisiydim. Düzenimi burada kurdum. Yapayalnızlık, korku içindeydik. Babamın 1915'ten sonra Muş'un Araklı köyünden Adıyaman'ın Gerger kazasının Tukaris nahiyesine gelip yerleşmesinin hikayesi böyle. Ben 1943'te Tukaris'te doğmuştum. Çocukluğum bu köyde geçti. 200 haneli Kürt köyünde iki Ermeni aileymişiz. Bizim aile demircilik, diğeri köşkerlik yani ayakkabıcılık yapıyormuş. Başlarda babam o yörenin tek demircisiymiş. Sonradan bir Kürt demirci gelmiş. Bir süre sonra da daha önce söylediğim gibi babamın dükkanını soydular. Biz de 1952'de Kahta'ya göçmek zorunda kaldık. Tukariste babamın adını Ali koymuşlar ama Ermeni olduğunu biliyorlarmış. Bilmeyen bir benmişim. İkinci Dünya Savaşı başlarken diğer Ermeni, Süryani erkekleriyle birlikte babamı askere alıyorlar. O zamanlar Ermeni ya da Hristiyan olup askerlik yapmayanların hepsini toplayıp götürmeye Kürtçe'de eskeri beşik deniyormuş. O bölgenin yaşlı genç tüm gayrimüslim erkeklerini toplayıp Diyarbakır'a götürmüşler. Baba oğul aynı yerde askerlik yapanlar bile varmış. Bu insanlar iş ocağı denilen yerlerde çalıştırılmışlar. Gayrimüslimlerin iş ocaklarında çalıştırılmaları bir tedbirmiş. Kendi düşüncelerine göre çıkacak bir savaşta gayrimüslimler düşmanla işbirliği yapabilirmiş. Babam Diyarbakır'daki iş ocağında 3 yıl çalışmış. Babam ve bizim aile Tukaris'e yerleştikten sonra Müslümanlaşmıştı. Anlattığım gibi babam namazında niyazında bir insandı. Evimizin iki odası Kur'an kursuydu. Benim adımı Hacı İbrahim koymuştu. Buna rağmen 1942'de varlık vergisi çıkınca çevredeki Kürtlerden biri babamı daha iş ocağında çalıştığı sırada Ermenidir diye ihbar edip varlık vergisi mükellefi olmasına yol açıyor. Babam iş ocağında askerlik yaparken kardeşlerim küçükmüş. Malımız mülkümüz yokmuş. Bir annem varmış. Buna rağmen 500 lira varlık vergisi koymuşlar. Babam iş ocağından döndükten sonra bin bir zahmetle 500 lira bulup vergisini ödemiş. Böylece Aşkale'ye gitmekten kurtulmuş. Tukaris'te geçen çocukluk dönemimde ne babamdan ne de annemden Ermenilerin başlarına gelenler hakkında pek bir şey duymamıştım. Babam anlatmazdı. Annem 1915'lerde çok küçükmüş, hiçbir şey hatırlamıyordu. Hatırladıkları sonradan çektikleriydi. Yakın akrabamız yoktu. Babamgil 6 kardeşmiş. Ne amcam, ne halam, ne dedem, ne ninemden kimsemiz sağ kalmamıştı. Felaket hepsini silip süpürmüştü. Babam tek başınaydı. Anne tarafımdan sadece bir dayım kalmıştı. Çok sonraları annemi arayıp bulmuştu. Yapayalnızlık, korku içindeydik. Kimse bir şey anlatmıyordu. Babam bizim Kürt çocuklarıyla kavga etmemizi kesinlikle istemiyordu. Bırakalım kavgaya dövüşe katılmayı, dövüşen Kürt çocuklarını bile seyretmemizi istemiyordu. Çocukluğumda, gençliğimde bunun nedenini anlayamıyordum. Kendi kendime babam bizi neden böyle korkak yetiştiriyor diye sorardım. Birinde Tukaris'te Kürt çocukları kavga ediyordu. Ben de seyrediyordum. Babam görmüş. Hışımla geldi. Bana bir tokat vurdu. Bayılmışım. Gözümü evde açabildim. Sonra babamın korkusunu anlar oldum. Babam iki çocuk arasındaki kavganın sonuna nereye varabileceğini biliyordu. Kahta'ya göçtükten sonra bu gerçeği yaşayarak öğrendim. İki Kürt çocuğu kendi aralarında kavga etse çevredekiler ayırıyor, işi tatlıya bağlıyordu. Ama bizimkilerden bir çocukla bir Kürt çocuğu kavga etse iş büyüyor, bir gavur çocuğu ile bir Kürt kavga etmiş oluyordu. Gavur çocuğu haklı bile olsa kimse savunmuyor, suç gavurun üstüne atılıyordu. Çocukluğumda ve gençliğimde bu aşağılanmaların acısını çok çektim. Haksızlıkları, aşağılanmaları gördükçe kendi kendimi yer bitirirdim. Bu korkular beni içe kapattı. Kavgadan, dövüşten, sürtüşmelerden kaça kaça korkaklık ruhuma yerleşti. Yaşım 60'a geliyor. Kimseyle kavga ettiğimi hatırlamıyorum. Birisiyle tartışmak için bile 2 gün düşünürüm. Kahta'da bizimkiler. Kahta'ya geldikten sonra bize benzeyen çok insan olduğunu gördüm. Kahta esnafının çoğu bizimkilerdendi. Uzaktan yakından tek tük akrabalarımız olduğunu öğrenmeye başladım. Kahta'da bizimkilerle ilişkilerimiz gelişti. Kendimi daha güvenli hissediyordum. Evimize gelen insanlar Tukaris'te duymadığım olayları anlatıyorlardı. Yavaş yavaş bizim Müslüman olmadığımızı, gavur denilen insanların biz olduğumuzu duyar olduk. Hatta dağ köylerinde Gerger bölgesinde Hristiyanlık yapan insanlar olduğunu duyuyor, biliyorduk. Duyduklarımıza şaşıyorduk. Nasıl bir iş bu? Nedir bu böyle? Bu pis işi nasıl yapıyorlar? Bu gavurluktan ne kazanıyorlar? Diyorduk. Adım Hacı İbrahim olmasına rağmen bazen gavur diye aşağılanıyordum. Zamanla yaşım ilerledikçe bizimkileri daha yakından tanımaya başladım. Bizimkiler arasında gizlilik esastı. Bir Müslümanın yanında neyi konuşup neyi konuşmayacağımı duya duya, yaşaya yaşaya öğrendim. İnsanların bakışından, akıllarından geçenleri anlar oldum. Bizimkilerin çoğu dışarıya karşı namazında niyazında insanlardı. İçlerinde hacca gidip gelenler, Malını mülkünü camiye, Kur'an kursuna bağışlayanlar bile vardı. Buna rağmen bizimkilerden çoğunun gizli gizli kendi ibadetini yaptığını da biliyordum. Babam bile geceleri kendi ibadetini yapıyordu. Kahta'da kilise yoktu. Bizimkilerden çoğu ibadetini yapıyor, Hristiyan bayramlarını kutluyordu. Bizimkiler çocuklarına genellikle her dinde geçerli olan Aziz, Yakup, İbrahim gibi peygamber adlarını koyuyorlardı. Kız çocuklarına ise Hatun, Sultan, Meryem gibi adlar konuyordu. Muhammed adı kullanılmazdı. Bazı arkadaşlarım beni siz Müslüman olmuşsunuz diye eleştirirdi. Ben de onlara siz Hristiyansınız diye kızardım. Aramızdaki ayrım gavur, Müslüman farkına dayanıyordu. Henüz o yıllarda Ermeniliği, Ermeni kimliğini bilmiyorduk. Ermeni olaylarını, Ermenilerin başına gelen felaketi evimize gelen yaşlıların anlattıklarından duyup öğrendim. Yaşım ilerledikçe hem bu büyük acıyı öğrenmek istiyor hem de öğrendikçe bir daha başımıza gelir diye korkuyordum. Ermenilerin yaşadığı felaketi en çok uzaktan bir akrabamız olan, evimize sık sık gelip giden Veli dededen duydum. Hafızası çok derindi. Hatıralarını anlata anlata bitiremezdi. 1990 yılında izne gittiğimde çocukluğumda, gençliğimde anlattığı olayları bir daha anlattırdım. Unutulmasın diye baştan sona videoya çektim. İşte kaseti burada. 22 Temmuz 1990'da Kahta'da konuşmuştum. 90 yaşındaydı. Benimle konuştuktan 4 ay sonra öldü. Sesi ve hayali bizlere hatıra kaldı. Veli dede Kürtçe, Ermenice, Süryanice ve Türkçe biliyordu. Video çekimi sırasında dinleyenler Kürtçe bildiğinden Kürtçe anlatmıştı. Ama bazen Türkçe, bazen Süryanice konuştuğu da oldu. 90 yaşında olmasına rağmen hafızası, bilinci yerindeydi. Yer ve insan isimlerini hiç unutmamıştı. Olayların ayrıntılarını bile çok iyi hatırlıyordu. İsterseniz biz gavurların başına gelenleri bir de Veli dededen dinleyelim. Veli dedenin yaşadıkları. Hacı İbrahim'in önerisini hemen kabul ettik. Kemal Uzun gitmekten vazgeçti. Merakla Veli dedeyi dinledik. Hacı İbrahim anlatılanları Kürtçeden Türkçe'ye çevirdi. Veli dede video filminde Kürt giysili, kara yağız, cap canlı, güleç yüzlü bir ihtiyar olarak görülüyordu. Sedire oturdu. Hacı İbrahim'e ve etrafındakilere anlattı. Anlattı. Köyümüzün ismi Holbiş'ti. Şimdi Sütlüce oldu. O zaman bu yeni isimler yoktu. Köylerin isimleri 1960'tan sonra değişti. Sütlüce ismine alışamadım. Holbiş bana daha güzel geliyor. Ben Holbişliyim. Köyümüzün tümü 153 haneydi. Bunun 27'si bizim sülaleye aitti. Geri kalanlara biz dönme derdik. Hepsi de Zaza Kürttü. Amcam Kirkor Ağa o bölgenin en zengin, en ünlü ağalarındandı. Gerger'den Kahta'ya, Holbiş'ten Kahta'ya kadar bizim ailenin Kirkor Ağa'nın sözü geçerdi. Kürtlerle iyi geçinirdik. Aramızda kavga dövüş olmazdı. Kaymakam sürgüne gönderileceğimizi 10 gün önceden amcama haber verdi. Kesin karar alınmış. Hepinizi sürecekler. Kaymakam Bey, bunu niçin önceden haber vermediniz? Belki bir çaresini bulurdum. Başımızın çaresine bakardım. Kirkor Ağa, benim de bugün haberim oldu. Ben ister miyim seni sürgüne göndermeyi? Fakat elimden bir şey gelmiyor. Sadece 10 gün önceden haber verebiliyorum. Amcam hepimize durumu anlattı. Olmaz, olamaz diyorduk. Suçumuz neydi? Niçin bizi Holbiş'ten, doğup büyüdüğümüz topraklardan süreceklerdi? Karar duyurulduğu halde inanamıyorduk. Olur mu olmaz mı derken sonunda o gün geldi. Önce amcamı babamı toplayıp eski Kahta'ya götürdüler. Koskoca Kirkor Ağa gidince hepimiz ne yapacağımızı şaşırdık. Birkaç gün sonra da bizi topladılar. Hepimizi Kahta'nın nahiyesi olan Narince'ye götürdüler. Narince'ye sadece Holbişli Ermenileri değil o yöredeki tüm Ermenileri toplamışlardı. Çok Ermeni vardı. Öyle 100-200 değil, çok daha fazlaydı. Biz orada beklerken Kirkor aile babam tekrar yanımıza geldi. Ana baba günüydü. Ne yapacağımızı, nereye gideceğimizi bilmiyorduk. Amcam sürgün haberini alınca Holbiş'te altınlarını sakladı. Sakladığı yeri tahmin ediyordum. 3 gün Narince'deki toplanma yerinde kaldık. Ağlaşanlar, birbirini kaybedenler. 15 yaşındaydım. Merakla, korkuyla olup bitenleri izliyor, kardeşlerime göz kulak oluyor, anneme yardım ediyordum. Holbiş'te Sabri Ağa adında bir Kürt ağası vardı. Onun da derdi amcamın altınlarının yerini bulmakmış. Holbiş'ten Narince'ye gelmiş. Nahiye müdürü Ali Tezel'miş o zaman. Sabri Ağa nahiye müdürüne amcamın altınlarından söz etmiş. Altınları nasıl ele geçireceklerinin hesabını yapmışlar. Bunu bilse bilse yeğeni Minas bilir. Minas cin gibi çocuktur. Her taşın altında olandan haberi vardır. Minas'ı alıkoyalım. Ermeni kafilesi gittikten sonra köye götürür, altınların yerini göstertiriz, demişler. 28. ayrımın sonu, sayfa 355.